Merhaba, bugün 5 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Küresel ısınma malum atmosferdeki karbonun insan faaliyetleriyle artmasından kaynaklanıyor. Peki bu karbonun atmosferden alınıp mesela toprak altına gömülmesi mümkün mü? Maliyet etkinlik açılarından mantığı var mı? Dünyanın ilk karbon yakalama ve depolama tesisi 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Amerika şimdi hem tesis sayısı hem de 2040'a kadar hayata geçirmeyi planladığı 131 projeyle bu alanda liderliğini sürdürüyor. Biz de bu hafta Amerika'dan bir uzmanı Profesör Doktor Mihri Özkan'ı ağırlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş da bizimle beraber.
Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Karbon depolama hiç bilmeyenlerin nasıl anlatılır? Sera etkisi yapan bir gaz havadan nasıl alınır?
Doğrudan havada yakalama, yani kısaca buna DAC teknolojisi diyoruz. Karbondioksiti doğrudan atmosferden ayıtlamanın bir yöntemi. Bu enerji santralleri, özellikle kömür santralleri ve fabrikalar, mesela çimento fabrikaları oldukça karbondioksit üreten endüstriyel emisyonun çok olduğu kaynaklar. Onların bacalarından direkt yakalama metotlarından biraz daha farklı. Bu DAC teknolojisi havayı büyük bir toplayıcıya çekerek ve ardından kimyasal bir işlem kullanarak karbondioksiti havadaki diğer gazlardan ayırarak çalışır. Ve yakalanan karbondioksit daha sonra yer altında depolanabilir ya da tüplere toparlanarak başka ürünler yapmak için kullanılabilir. Şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmekte olan bir DAC tesisi var. Ve bu yılda 1 milyon metrik ton karbondioksit yakalanması bekleniyor. Bu yaklaşık 200 bin otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğerdir. Bunun dışında İzlanda'da şu anda faaliyet gösteren başka bir DAC tesisi var. Bu da yaklaşık yılda 4 bin metrik ton karbondioksit yakalayabiliyor.
Depolama nesiller boyu devam edecek şekilde mi yapılıyor? Depolama ile ilgili ne tür çözümler çıktı ortaya şimdiye kadar?
Depolama iki türlü oluyor. Birisi jeolojik karbon depolaması ve diğeri de dediğim gibi bunları tüplere koyaraktan başka ürünler üretmek için depolama sistemi. Bu jeolojik karbon depolama daha uzun süreli oluyor. Tükenmiş petrol ya da gaz rezervuarları, tuzlu akiferler ve kömür yatakları gibi derin yerlere, yer altına, jeolojik oluşumlarına enjekte edilebiliyor. Bu oluşumlar tipik olarak karbondioksitin çevredeki kayalar ve sıvılar tarafından tutulduğu yüzeyin birkaç kilometre altında bulunuyor. Karbondioksiti jeolojik bir formasyonda depolamak için öncelikle sıvı halde sıkıştırılır. Daha sonra bu sıvı karbondioksit bir kuyu aracılığıyla formasyona enjekte ediliyor. Ve karbondioksit daha sonra bu formasyon sıvılarının yerini alıyor ve kayadaki gözenek boşlukları boyunca yayılıyor. Atmosfere geri sızmamasından emin olmak için depolanan karbondioksitin izlenmesi önemli bir konu. Bu depolama oluşumunun basıncı ve sıcaklığının yanı sıra çevredeki hava ve sudaki karbondioksit konsantrasyonunun izlenmesini gerektiriyor. Eğer herhangi bir sızıntı varsa depolamadan kaynaklanan çimento veya başka malzemelerde bu tıkanabilir. Bazı durumlarda basıncı korumak ve daha fazla sızıntıyı önlemek için formasyona daha fazla karbondioksit enjekte etme gerekli olabilir.
Hocam bu yöntem, karbon yakalama, enerji verimliliği ve maliyet açısından da tartışılan bir konu. Bu uygulama küresel ısınmayı durduracak boyuta gelebilir mi? Ya da şu an ne durumda, bir çözüm sunuyor mu?
Doğrudan havadan yakalama DAC teknolojisi, atmosferdeki karbondioksiti ayıtlamak için ortadan kaldırarak değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik bir çözüm sunuyor. Ve karbondioksit bildiğimiz gibi sera gazı olarak iklim değişikliğinde en önemli faktörlerden birisi. Bunun miktarı arttıkça küresel ısınmaya sebep oluyor bu sera gazı etkisiyle. DEK teknolojisi karbondioksiti atmosferden uzaklaştırarak küresel ısınma hızının yavaşlatılmasına ve iklim değişikliğini etkilerini ciddiyetinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Fakat bakarsak maddi yönden bir DEK teknolojisinin maliyeti, kullanılan DEK teknolojisinin türü, tesisin büyüklüğü, tesisin konumu gibi bir dizi faktöre bağlı. Ancak şu anda geliştirmekte olan tipik bir DEK teknolojisinin inşasının yaklaşık 1 milyar dolara mal olması bekleniliyor. DEK teknolojisini kullanarak karbondioksiti yakalamanın maliyeti de oldukça pahalı. Şu anda DEK kullanarak karbondioksiti yakalamanın maliyeti metrik ton başına yaklaşık olarak 600 ile 1000 Amerikan doları arasında değişmekte. Ancak DEK kullanarak karbondioksit yakalamanın maliyetinin 2030 yılına kadar metrik ton başına yaklaşık 100 dolara kadar düşmesi bekleniyor. Tabii ki bu yine teknolojinin, yakalama teknolojisinin, ayrıştırma teknolojisinin Ar-Ge yaparak geliştirilmesine bağlı.
Hocam, Türkiye'nin de karbon yakalama, kullanma ve depolama potansiyeli hesaplandı. Karbon depolamada jeolojik kapasitesinin Türkiye'nin 108 milyon ton karbondioksit olduğu, Karadeniz'deki akifer alanlarının çok daha yüksek potansiyel barındırdığı hesaplandı. Acaba Türkiye'nin bu konudaki şansı ne durumda? Ülkemizde değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Evet, şu anda arada büyük bir karşılıklı bir görüş alışverişi yapılmakta. Bunu alıp normalde jeolojik şekilde depolama mı yapmalıyız? Yoksa bunları tüplere koyup bunu bazı uygulama alanlarında kullanmalı mıyız şeklinde. Bu jeolojik karbon depolamada özellikle bu sins olay biraz sismik çok yüksek basınçla depolama şeklinde olduğu için böyle sismik olarak bazı yani depreme benzeyen etkisi olabileceği düşünülüyor. Tabii bu tamamıyla oradaki yerel alt yapıya bağlı. Bu nedenle bazı insanlar buna çok karşı çıkıyorlar. Onun yerine mesela çimento yapımında bu karbondioksiti kullanabiliriz. Ya da şimdi çok daha hot diyebileceğimiz bir konu sentetik yakıt. Sentetik yakıt da normalde karbon kaynağı olarak bu DEK'ten yakalanmış olan karbondioksit kullanılabilir. Şu anda Avrupa'da özellikle birçok hava şirketleri ve havaalanlarında bu şekilde üretilmiş sentetik yakıtla uçaklar uçurulmaya başladı. Ve bazıları hatta önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık %80, %100'e yakın bir şekilde sentetik yakıtla tüm uçakların uçacağı şeklinde konuşmaya başladılar.
Hocam, şimdi karbondioksiti alıp yakıta mı dönüştürüyorlar? Bu sıvı halde benzin yerine mi kullanılıyor?
Evet. Normalde bu hidrokarbon dediğimiz yakıtları oluşturmak için bir hidrojen kaynağına ihtiyacınız var, bir de karbon kaynağına ihtiyacınız var. Bu hidrojeni normal hidrojen üretilen electrolyzer dediğimiz yani suyu ayrıştırarak hidrojen oksijen şeklinde hidrojeni oradan yakalayıp karbondioksidi havadan yakalayarak bunları tüpler şeklinde depolayarak ikisini bir kimyasal prosesle sentetik yakıt haline dönüştürme. Bu arabalar içinde kullanılabilir. Aynı zamanda bu uçaklar için özellikle uçaklarda karbon dönüşümünü sağlamak için. Çünkü uçak her uçtuğu zaman her yakıt yandığında ekstra karbondioksiti havaya depolamış oluyor. Bu karbondioksiti havadan yakalayarak bu karbondioksit döngüsünün de sağlandığını ve uçakların artık hani karbon emisyonunu dengelemiş şeklinde oluyor sentetik yakıt
Nötralize
kullanarak
ediyorlar
da.
yani yeni
Evet.
petrol ürünü kullanmıyorlar.
Evet.
Havadan alınmış karbonu kullanarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Peki
Evet.
tekrar teknolojiye gelirsek, havadaki karbondioksiti süzdük, toprağa koyduk ya da yeniden çevrim içine soktuk bu maddeyi. Bunun için şimdi karbon nötr olma ya da karbon vergisi meselesi mi asıl teşvik edici güç, yoksa devletler sadece Ar-Ge yoluyla mı ilerliyor? Bu sektör nasıl finanse ediyor? Bunun iş modeli nedir hocam?
Evet, yani bu çok büyük bir tartışma konusu. Çünkü bahsettiğim gibi fiyatlara baktığımız zaman bu birilerinin bu 1 milyar doları yani DEK yapısını, DEK fabrikasını kurmak için birilerinin bir yerden bulması gerekiyor. Bu genelde tabii ki bu ülkelerin mesela Amerika'nın kendi politikalarında, iklim politikalarında yapmış olduğu investment dediğimiz paraları bir şekilde bir gruba vermesi şeklinde oluyor. Bunun yerini ne alacak? Mesela diyelim şu anda Amazon şirketi veya Google şirketi, bu büyük şirketler kendi karbondioksit ayak izlerini temizlemek açısından bu şirketlere, DEK şirketlerine para veriyorlar. Diyor ki ben yılda şu kadar karbondioksit kullanıyorum, havayı kirletiyorum. Sen benim için şu kadar ton yılda karbondioksit havadan temizle şeklinde. Yani bir nevi bir karbon vergisi diyelim. Karbon vergisi şeklinde bu DEK şirketlerine, karbondioksit yakalayan şirketlerine para veriyorlar. Onlar da bu şirketin adına karbondioksiti yakalıyorlar. Yani burada birkaç tane farklı faktör var. Hem artık öyle bir hale gelecek ki her insanın karbon ayak izi için biz vergi vermeye başlayacağız. Bu vergiler tabii toparlanaraktan bu DEK teknolojilerinin, DEK fabrikalarının kurulması için dünya çevresinde onun için kurulacak. Onların operasyonu için kullanılacak. Yalnız eğer bu karbondioksit, yakalanan karbondioksiti bu sentetik yakıt üretimi gibi çok böyle hat olabilecek konularda kullanabilirsek, yer altına gömmekten ziyade kullanılabilirsek o zaman bu bir paraya da dönüşmüş oluyor. Yakalanan karbondioksiti yakalayan şirketin satma imkanı, bir ürün olarak satma imkanı yaratmış oluyor. Bu nedenle bu her tarafta, her alanda çok büyük bir aktivite var. Hem devlet seviyesinde, hem lokal belediye seviyesinde, hem şirketler seviyesinde bu karbon dönüşümünü sağlamak için, karbondioksit fiyatını yükseltmek için oldukça çok büyük çalışmalar bütün dünya çapında özellikle Avrupa çok aktif bu konularda orada sürekli tartışılıyor.
Ama henüz böyle bir mecburiyet yok, değil mi şirketlerde?
Şu anda Amerika'da bu tartışılıyor. Normalde herhangi bir kirli mesela diyelim kömürle elektrik üretimi onlara takım yaptırımlar yapılmaya başlandı. Ya senin bacağındaki karbondioksiti temizleyeceksin ya da yani böyle vergi gibi para vereceksin ki bu para kurulan DEK hub'larında senin adına karbondioksitin atmosferden yakalanmasına yardım edecek şeklinde bir takım yaptırımlar şu anda yani şekillendirilmeye başlandı.
Ama eli kulağında diyoruz.
Evet.
Bunun yanı sıra biyolojik depolama, yani otlaklar, ormanlar konusunda bir yönelişte olabilir mi?
Evet, yani bu her zaman için konuşulan bir konu ve çok daha tabii ki ucuz DEK'e göre. Bildiğimiz gibi bitkiler, ağaçlar her zaman için yani dünyanın akciğeri şeklinde ve bu karbondioksiti yıllardır her zaman havadan temizliyordu. Bunun bir problemi şu anda bazı ormanlarımız yani çok yaşlandı, eskidi. Bunların aktif bir şekilde havadan karbondioksiti temizlemesi azalmaya başladı. O yüzden ormanların bakıma ihtiyacı var. Bu bakım tabii ki her zaman para gerektiren bir konu. Bunun dışında yeni ağaçların ekilmesi tabii ki bu da su anlamına geliyor. Su ihtiyacı doğacak. O da para anlamına geliyor. Ve o zaman öyle bir noktaya geliyor ki insan nüfusu arttıkça o zaman insanların tabii daha fazla tarım alanlarına ihtiyacı olacak. Bu tarım alanlarının ağaçlandırılması da tabii ki o zaman insanlarla yiyecekler arasına giren bir konu olmuş oluyor. Bu nedenle bu konularda insanlar hala tartışıyorlar. Bunu nasıl bir dengeli şekilde yapabiliriz? Hem çevreyi güzel, doğayı güzel tutup aynı zamanda karbondioksit yakalamayı ağaçlarla nasıl hızlandırabiliriz? Şu anda ağaç çeşitlerine bakıyorlar. Hangi ağaç çeşitleri daha böyle fazla miktarda karbondioksit yakalayabiliyor? Bunun için böyle sulak yerlerde dediğimiz yani bataklık gibi olabilecek veya kıyı bölgelerinde böyle özel tropik ağaçlar var. Bunlar hem suyun kökleriyle suyun içindeki karbondioksiti temizliyorlar hem de yapraklarıyla havadan karbondioksiti temizliyorlar. Bu nedenle bu konularda da epeyce bir çalışma, aktif bir çalışma söz konusu. Yöresel olarak, fiyat olarak, sonuç olarak hep ona geliyor. Hangisi daha ekonomik olabilir, hangisi daha etkili olabilir şeklinde.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mihri Özkan ve Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.